Ayrım 4. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 64. Oysa bu mikrofiziğin incelenmesi, burada uygulanan iktidarın mülkiyet olarak değil de bir strateji olarak kabul edilmesini, iktidarın egemenlik etkilerinin bir sahiplenmeye değil de düzenlemelere, manevralara, taktiklere, tekniklere, işleyişlere bağlanmalarının, onda elde tutulabilen bir ayrıcalıktan daha çok her zaman gergin, her zaman faaliyet halinde olan bir ilişkiler ağının keşfedilmesini, ona model olarak bir devir işlemini gerçekleştiren, sözleşme veya bir alanı ele geçiren fetihten çok, sürekli çarpışmaya almak gerekmektedir. Sonuç olarak bu iktidarın kendini tutmaktan çok icra edildiğini, egemen sınıfın kazanılmış veya muhafaza edilmiş ayrıcalığı değil de onun stratejik konumlarının bütünsel sonucu olduğunu kabul etmek gerekir. Egemen olunanların konumunun dışa vurduğu ve bazen de sürdürdüğü etki. Öte yandan bu iktidar ona sahip olmayanlara yalnızca bir zorunluluk veya yasaklama olarak uygulanmamaktadır. Onları kuşatmakta, onların içinde ve onların uzantısından geçmektedir. Tıpkı onların ona karşı mücadelelerinde, onların üzerindeki mücadelelerinden destek aldıkları gibi, bu iktidar da egemen olunanlardan destek almaktadır. Bunun anlamı, bu ilişkilerin toplumun iyice derinliklerine indiği, bunların devletin yurttaşlarla ilişkilerinde veya sınıflar arasındaki sınırda yerleşmedikleri ve bunların bireyler, bedenler, hareketler ve tavırlar, yasanın veya yönetimin genel biçimiyle yeniden üremekle yetinmedikleridir. Süreklilik varsa da nitekim bunlar bu biçim üzerinde koskoca karmaşık bir çarklar dizisine uygun olarak iyice eklemleşmektedirler. Benzerlik ve türdeşlik değil de mekanizmanın ve tarzın özgürlüğünün olduğudur. Nihayet bunlar tek bir anlam taşımamaktadırlar. Sayılamayacak kadar çok karşılaşma noktasının her birinin kendi çatışma, mücadele ve güç ilişkilerinde hiç değilse geçici olan tersine dönme tehlikesini taşıyan istikrarsızlık odaklarını tanımlamaktadırlar. Bu mikro iktidarların devrilmeleri demek ki ya hep ya hiç yasasına uymamaktadırlar. Bu devrilme aygıtların yeni bir denetimi veya yeni bir işleyişi veyahut kurumların bir tahribi tarafından bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere kazanılmış durumda değildir. Buna karşılık bu yerleşmiş olaylardan hiçbiri içine hapsedildiği şebekenin tümünün üzerinde meydana getirdiği etkilerin dışında tarihin kapsamı içinde yer almamaktadır. Belki de bilginin ancak iktidar ilişkilerinin askıya alındığı yerde olacağını ve bilginin ancak onun emirlerinin, taleplerinin ve çıkarlarının dışında gelişebileceğini düşündüren koskoca bir gelenekten de vazgeçmek gerekmektedir. Daha çok iktidarın bilgi ürettiğini ve bunu yalnızca bilgiye yarandığı için teşvik ederek veyahut da yararlı olduğu için uygulayarak yapmadığını, iktidar ve bilginin birbirlerini doğrudan içerdiklerini, bağlantılı bir bilgi alanı oluşturmadan iktidar ilişkisi olamayacağını ne de aynı zamanda iktidar ilişkilerini varsaymayan ve oluşturmayan bir bilginin ve bilgi alanının olamayacağını kabul etmek gerekir. Demek ki bu, iktidar bilgi ilişkilerini iktidar sistemine nazaran serbest olacak veya olmayacak bir bilgi öznesinden itibaren çözümlemek gerekir. Bunun tersine, bilen öznenin, bilinecek nesnelerin ve bilme tarzlarının iktidar bilgi arasındaki bu karşılıklı temel kapsamların ve onların tarihsel dönüşümlerinin etkili olduklarını göz önüne almak gerekir. Kısacası, iktidara yararlı olan veya ona ayak direyen bir bilgi üretecek olan bilgi öznesinin faaliyeti değil de iktidar bilgi, onları kat eden ve onları oluşturan mümkün bilgi biçimi ve alanlarını belirleyen süreçler ve mücadelelerdir. Bedenin siyasal olarak kuşatılmasının ve iktidarın mikrofiziğinin çözümlenmesi, böylece şiddet, ideoloji zıtlığından, iktidara ilişkin olarak mülkiyet istiaresinden, sözleşme veya fetih modelinden vazgeçilmesini, bilgiye ilişkin olarak ilgili ile ilgisiz arasındaki zıtlıktan, bilgi modelinden ve öznenin önceliğinden vazgeçilmesini gerektirir. Kelimeye, Peti ve çağdaşlarının 17. yüzyılda yükledikleri anlamdan farklı bir anlam yükleyerek, siyasal bir anatominin düşünü kurmak mümkündür. Bu bir beden olarak kabul edilen unsurları, kaynakları ve güçleriyle birlikte bir devletin incelenmesi olmayacaktır ama küçük bir devlet gibi kabul edilen bedenin ve çevresinin de incelenmesi olmayacaktır. Bu siyasal anatomide, siyasal beden, insan bedenlerini kuşatan ve onları bilgi nesneleri haline getirerek tabi kılan iktidar ve bilgi ilişkilerini silah, menzil, iletişim yolu ve destek noktası olarak hizmet eden maddi ve teknik unsurların bütünü olarak ele alınacaktır. Söz konusu olan cezalandırma tekniklerini ister azap çektirme ayini içinde bedeni ele geçirsinler, ister ruha hitap etsinler, bu siyasal bedenin tarihin içine yerleştirmektir. Cezalandırma uygulamalarını hukuki teorilerin sonucu olmaktan çok siyasal anatominin bir bölümü olarak ele almaktır. Kantor Oates, The King's Two Bodies, 1959. Eskiden kralın bedenine ilişkin dikkat çekici bir çözümleme yapmıştır. Orta çağda oluşmuş olan hukuki teolojiye göre bu çifte bir bedendir. Çünkü doğan ve ölen geçici unsurun dışında zaman boyunca yerli yerinde kalan ve krallığın fizik ama buna rağmen el gelmeyen nitelikteki dayanağı olan bir unsuru daha içermektedir. Başlangıçta İsa modeline yakın olan bu ikiliğin çevresinde bir kutsal yazılar bütünü, monarşiye ilişkin siyasal bir teori, kralın kişisini ve tacın taleplerini hem birbirlerinden ayıran hem de birbirlerine bağlayan hukuki mekanizmalar ve taş giydirme, cenaze törenleri, boyun eğme törenlerinde en güçlü anlarına kavuşan koskoca bir ayinsel çerçeve örgütlemiştir. Diğer kutba ise mahkumun bedeninin konulması düşünülebilir. Onun da kendi hukuki statüsü vardır. Kendi törensel çerçevesini yaratmakta ve koskoca bir teorik söyleme yol açmaktadır. Hükümdarın kişisini ilgilendiren daha fazla iktidarı kurmak için değil de bir cezaya maruz bırakılanları dengeleyen daha az iktidarı şifrelemek için yapılmaktadır. Mahkum, siyasal alanın en karanlık bölgesinde kralın simetrik ve tersine döndürülmüş resmini çizmektedir. Kantorov ise bir saygı belirtisi olarak mahkumun en küçük bedeni denilebilecek şeyi çözümlemek gerekir. Eğer iktidar erkeği kralın cephesinde bedenin çift hale gelmesine yol açıyorsa, mahkumun tabi kılınmış bedeni üzerinde icra edilen ek iktidar, başka bir tipten çift hale gelmeye yol açmamış mıdır? Bir beden olmayan, Mablin'in dediği gibi bir ruh ile çift hale gelme. Cezalandırma iktidarının bir mikrofiziğinin tarihi, bu durumda modern ruhun bir soy ağacı veya soy ağacının bir parçası olacaktır. Bu ruhta bir ideolojinin toplumsal kanıtlarının yerine beden üzerindeki belli bir iktidar teknolojisinin güncel bağlantısı görülecektir. Ruhun bir yanılsama ve ideolojik bir etki olduğunu söylememek gerekir. Onun var olduğunu, bir gerçekliğe sahip olduğunu, cezalandırılanlar üzerinde daha da genel olarak gözetim altında tutulanlar, terbiye ve ıslah edilenler, deliler, çocuklar, okullular, sömürge halkları üzerinde bir üretim aracının üzerinde sabitleştirilen ve tüm varoluşları boyunca denetlenenler üzerinde uygulanan bir iktidarın işleyişi aracıyla bedenin çevresinde, yüzeyinde, içinde sürekli olarak üretildiğini söylemek gerekir. Bu ruhun tarihsel gerçekliği, Hristiyan ilahiyatı tarafından temsil edilen ruhun tersine suçlu ve cezalandırılabilir olarak değil de daha çok ceza verme, gözetim altında tutma, cezalandırma ve zorlama usullerinden ötürü doğmaktadır. Bu gerçek ve bedensiz ruh özde değildir. Belli tipten bir iktidarın etkileriyle bir bilginin atıf çerçevesinin eklemleştikleri unsur, iktidar ilişkilerinin mümkün bir bilgiye yer verdikleri ve bilginin de iktidarın etkilerini taşıdığı ve güçlendirdiği dişli düzenidir. Bu gerçeklik atıf üzerinde çeşitli kavramlar kurulmuş ve çözümleme alanları oluşturulmuştur. Psike, öznellik, kişilik, bilinç vesaire. Gene onun üzerinde teknikler ve bilimsel söylemler inşa edilmiştir. Ondan hareketle hümanizmanın ahlaki taleplerine geçerli kazandırılmıştır. Fakat bu konuda yanılmamak gerekir. İlahiyatçıların yanılsaması olan ruhun yerine bilginin veya felsefi düşüncenin veyahut teknik müdahalenin nesnesi olan gerçek bir insan ikame edilmemiştir. Bize sözü edilen ve özgürleştirmeye davet edilen insan çoktan beri bizatihi kendinden daha derin bir tabi kılmanın sonucudur. Bir ruh onda ikamet etmekte ve onu kendi de bizatihi iktidarın beden üzerinde uyguladığı egemenlik içinde bir parça olan varoluşa taşımaktadır. Bir siyasal anatominin sonucu ve aleti olan ruh, bedenin hapishanesi olan ruh. Genel olarak cezaların ve hapishanenin bir beden siyasal teknolojisinin içinde yer almasını bana tarihten çok şimdiki zaman öğretmiştir. Şu son yıllar esnasında dünyanın hemen her yerinde hapishane ayaklanmaları meydana gelmiştir. Bunların hedefleri, parolaları, cereyan ediş tarzları kesinlikle paradoksal bir yana sahip olmuşlardır. Bunlar, geçmişi bir yüzyıldan daha fazla gerilere giden koskoca bir fizik yoksunluğa karşı olan ayaklanmalardır. Soğuğa karşı, boğulmaya ve üst üste yığılmaya karşı, sıvası dökük duvarlara karşı, açlığa karşı, dayağa karşı. Ama bunlar aynı zamanda model hapishanelere, sakinleştiricilere, tecride, tıbbi veya eğitsel hizmete de karşı olmuşlardır. Bunlar amaçları yalnızca maddi olan ayaklanmalar mıdır? Hem sefalete, hem konfora, hem gardiyanlara, hem de psikiyatrlara karşı olan çelişkili isyanlar mıdır? Aslında bütün bu hareketlerde söz konusu olan tıpkı hapishanenin 19. yüzyılın başından beri ürettiği, şu sayılamayacak kadar çok söylevde de söz konusu olduğu gibi beden ve maddi nesnelerdi. Bu söylevleri ve bu isyanları, bu anıları ve bu sövgüleri taşımış olan şey tamamen şu küçük, şu önemsiz maddiliklerdi. İsteyen burada yalnızca körlemesine talepler görebilir veya yabancı stratejilerden kuşkulanabilir. Söz konusu olan kesinlikle bedenler düzeyinde bizzat hapishanenin bedenine karşı olan bir isyandı. Gündemdeki konu hapishanenin aşırı kaba ve aşırı arındırılmış, aşırı ilkel veya aşırı gelişkin çerçevesi değildi. İktidarın aleti ve vektörü olması ölçüsünde onun maddiliğiydi. Ruh teknolojisinin, eğitimcilerin, psikologların ve psikiyatrların ki onun araçlarından birinden ibaret olması gibi iyi bir nedenden ötürü ne örtmeyi ne de telafi etmeyi başaramadığı iktidarın beden üzerindeki şu teknolojisinin tamamıydı. Ben kapalı mimarisi içinde bir araya getirdiği bedene yönelik tüm siyasal kuşatmalarla birlikte işte bu hapishanenin tarihini yapmak isterim. Tam bir anakronizmadan ötürü mü? Eğer bu sözden geçmişin tarihini şimdinin terimleri yapmak anlaşılırsa hayır. Eğer şimdinin tarihini yapmak anlaşılırsa evet. Hapishanenin doğuşunu yalnızca Fransız ceza sistemi içinde inceleyeceğim. Tarihsel gelişmelerdeki ve kurumlardaki farklılıklar yazarın ayrıntıya girme ödevini çok ağırlaştıracaklar ve bütünsel olguyu kurma girişimini aşırı şematik hale getireceklerdir. İkinci ayrım, azap çektirmenin görkemi. 1670 kararnamesi ceza uygulamasının genel biçimlerini devrime kadar hükmü altında tutmuştur. Hükme bağladığı cezaların hiyerarşisi şöyledir. Ölüm, konunun kanık gerektirmesiyle birlikte sürekli kürek, kamçılama, suçunu herkesin önünde itiraf etme, sürgün. Demek ki fizik cezaların payı büyüktür. Öfler, suçların cinsi, mahkumların statüleri bu cezaları daha da çeşitlendirmektedir. Doğal ölüm cezası her tür ölümü içerir. Bazıları asılmaya, diğerleri de elleri kırıldıktan veya dilleri kesildikten veyahut delindikten sonra asılmaya mahkum edilebilirler. Diğer bazıları doğal ölüme kadar organlarının kopartılmasına, başkaları boğulmaya ve sonra da organlarının kopartılmasına, başkaları canlı canlı yakılmaya, başkaları önce boğulup sonra yakılmaya, diğer bazıları dilleri kesildikten veya delindikten sonra diri diri yakılmaya, diğer başkaları dört at tarafından çekilmeye, başkaları kafalarını kesilmesine, son olarak da diğer bazıları kafaları kırılmaya mahkum edilebilirler. J.A. Sologatz, Traite des Crimes, 1762, sayfa 169-171 ve Sologatz sanki gerçeklenmiş gibi kararnamenin sözünü etmediği hafif cezaların da bulunduğunu eklemektedir. Saldırıya uğrayan kişinin tatmin edilmesi, uyarı, kınama, bir süre için hapsetme, bir yerde bulunmasının engellenmesi ve nihayet parasal cezalar, nakdi ceza veya müsadere. Ancak bu konuda yanılmamak gerekir. Bu dehşet takım taklabatıyla cezaların gündelik uygulanışı arasındaki açıklık büyüktür. Asıl azap çektirmeler en sık rastlanılan cezalar olmanın uzağında kalmaktadırlar. Klasik çağın verdiği cezaların içinde ölüm kararlarının oranı bugün bize kuşkusuz büyük olarak gözükmektedir. Chatelet'in 1755-1785 dönemindeki kararlarının %9 ila 10'u idam cezası içermektedir. Tekerlek, dar ağacı veya odun yığını. P. Petrovic'in makalesi In Crime et Criminalité en France 17 ve 18. Sikils 1971 sayfa 226 UD. Flandre Parlamentosu 1721-1730 arasında verdiği 260 karardan 39'unda idam kararı vermiştir ve 1781-1790 arasında 500 karardan 26'sı. P. Doricourt, La Criminalité et la Répression au Parlement de Flandre, 1721-1790-1912. Fakat mahkemelerin ya çok ağır bir şekilde cezalandırılan yasa ihlallerini takip etmeyi reddederek ya da suçun nitelenmesini değiştirerek yasalarca öngörülen sertlikleri azaltmak için birçok yol buldukları, bazen de bizzat krallık iktidarının çok katı bir kararnamenin uygulanmamasını bildirdiğini unutmamak gerekir. Korsör'ün serserilere ilişkin 3 Ağustos 1764 bildirgesine dair olarak işaret ettiği buydu. Memoria Expositif, BN, MS, 8129, FOL, 128-129. Mahkumiyet kararlarının çoğu her halükarda sürgüne veya para cezasına yönelik olmaktaydı. Chatelet'inki gibi bir içtihadın içinde burada nispeten ağır suçlara bakılmaktaydı. Sürgün 1755-1785 arasında verilen cezaların yarısından fazlasını meydana getirmiştir. Öte yandan Bu, bedeni olmayan cezaların büyük bir bölümüne bir azap çektirme boyutu içeren cezalar eklenmekteydi. Teşhir, kazağa bağlama, pranga, kamçı, damgalama, bu ilaveler küreye veya kadınlar için bunun eşdeğerlisini hastaneye kapatma, mahkum edilenler için kuraldı. Sürgünden önce çoğu zaman teşhir ve damgalamaya başvurulmaktaydı. Para cezasına bazen kamçılama eşlik etmekteydi. Azap çektirme yalnızca törensel idam infazında değil, aynı zamanda bu ilave biçimi altında olmak üzere cezalandırma içinde sahip olduğu anlamlı yeri belli etmekteydi. Biraz ciddi, her ceza kendiyle birlikte azap çektirmeye ilişkin bir şey getirmek zorundaydı. Azap nedir? Jacquard, dayanılması az veya çok olan, haksız olan, acı veren bedeni ceza demekti ve şunu eklemekteydi. İnsanların hayal gücünün genişliğinin barbarlığı ve gaddarlığı bu hale getirmiş olması açıklanamaz bir olgudur. Ensiklopedya, azap maddesi. Belki açıklanamazdır ama kesinlikle kural dışı ve vahşi değildir. Azap çektirme bir tekniktir ve yasasız bir öfkenin azgınlığıyla özdeşleştirilmemesi gerekir. Öncelikle kesin olarak ölçülemese bile en azından değerlendirilebilen, kıyaslanabilen ve hiyerarşik hale getirilebilen belli bir miktarda acı üretmelidir. Ölüm sadece yaşama hakkından mahrum bırakma olmaması ve hesaplı bir acı çektirmenin basamaklarının fırsatı ve sonu olması ölçüsünde azaptır. Kafa kesmeden bütün bu acılar tek bir harekete indirgenmektedir. Azabın sıfır derecesi, asılmadan, odun yığını üzerinde yakılmadan ve üzerinde uzun süre can çekişilen tekerlekten geçerek onları adeta sonsuza taşıyan bedenin parçalanmasına varana kadar ölüm azap hayatı binlerce ölüme bölerek ve varoluşun sona ermesinden önce the most exquisite agonisi elde ederek terim Olive'e aittir. An Essay to Prevent Capital Crimes 1731. Onu acı içinde tutma sanatıdır. Azap çektirme koskoca bir niceliksel acı sanatı üzerinde yer almaktadır. Ama bundan da fazlası vardır. Bu üretim kurala bağlanmıştır. Azap çektirme bedene saldırı tipini, acının niteliğini, yoğunluğunu, uzunluğunu, suçun ağırlığıyla, suçlunun kişiliğiyle, kurbanlarının mertebesiyle ilişkilendirmektedir. Bunun hukuki bir kodu vardır. Ceza azap çektirmeye yönelik olduğunda bedenin üzerinde rastlantıyla veya blok halinde inmemektedir. Ayrıntılı kurallara uygun olarak hesaplanmıştır. Vurulan kamçı sayısı, kızgın demirin basılacağı yer, odun yığını veya tekerlek üzerindeki can çekişmenin uzunluğu. Mahkeme, işkence gören kişinin ölüme terk edilme yerine hemen boğulmasına mahal olup olmadığını ve bu merhamete yönelik hareketin ne kadar zaman sonra olması gerektiğine karar vermektedir. Uygulanacak sakatlamanın tipi, el kesme, dil veya dudak delme. Bütün bu çeşitli unsurlar cezaları artırmakta ve bunların mahkemesine veya suçuna göre birbirleriyle birleştirmektedir. Rossi, yasa haline getirilmiş Dante şiiri demekteydi. Her halükarda uzun bir fizik cezai bilgi. Azap çektirme bunun dışında ayinsel bir çerçevenin içinde yer almaktadır. Cezalandırma ibadetinin bir unsurudur ve iki talebe cevap vermektedir. Kurbanı nazaran belirleyici olmalıdır. Bu uygulamanın kurbanı olan kişiyi ya beden üzerinde bıraktığı yara iziyle ya ona eşlik eden gösterişle lekelemeye yöneliktir. Azap çektirme, suçu temizlemek gibi bir işleve sahip olsa bile bir uzlaşma sağlamamaktadır. Bizzat mahkumun bedeninin çevresine, daha doğrusu üzerine silinmeyecek işaretler çizmektedir. İnsanların belleği, hiç değilse teşhirin, kazığa bağlanmanın, usulüne uygun olarak seyredilen işkence ve acının anısını koruyacaktır. Ve onu dayatan adalet çepesinden azap çektirme parlak olmalı, herkes tarafından fark edilmeli ve biraz da bir zafer olarak algılanmalıdır. İcra edilen şiddetin aşırılığı bizzat onun şanının parçalarından biridir. Yakılan cesetler, rüzgara savrulan küller, kaldırım taşları üzerinde sürüklenen, yol kenarında teşhir edilen vücutlar. Adalet bedeni mümkün her acının ötesine de takip etmektedir. Ceza amaçlı azap çektirme her bedeni cezai kapsamına almamaktadır. O, farklılaştırılmış bir acı üretimi, kurbanların damgalanmaları ve ceza veren iktidarın dışa vurumu için düzenlenmiş ayinsel bir çerçevedir ve hiç de ilkelerini unutarak tüm itidalini kaybeden bir adaletin öfke bunalımının ürünü değildir. Azap çektirmenin aşırılıklarının içinde koskoca bir iktidar ekonomisi yer almaktadır. Azap çektirilen beden öncelikle suçun gerçekliğini gün ortasında üretmek zorunda olan yargısal tören çerçevesinin içinde yer almaktadır. İngiltere'nin meydana getirdiği büyük istisnanın dışında birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da tüm ceza usulü karar aşamasına kadar gizli kalmaktaydı. Yani yalnızca halka değil, aynı zamanda bizzat sanığa da gizli kalmaktaydı. Bu usul o olmadan veya en azından onun ithamı, yüklemeleri, tanıklıkları, kanıtları bilmesine olanak olmadan cereyan etmekteydi. Cezai adalet düzeninde bilgi, takibatı yapının mutlak ayrıcalığıydı. 1498 fermanı bilgi toplamaya ilişkin olarak olabildiğince özenle ve gizlice demekteydi. Bir önceki dönemin sertliğini özetleyen ve bazı noktalarda da güçlendiren 1670 kararnamesine göre sanığın usul sürecinin parçalarına dahil olması olanaksızdı. Muhbirlerin kimliğini bilmesi olanaksızdı. Tanıkları reddetmeden önce tanıklıkların yönünü bilmesi olanaksızdı. Kendi yanındaki doğrulayıcı olguları davanın sonuna kadar geçerli saydırtması olanaksızdı. İster usulü uyulup uyulmadığını gözetmek, ister savunmaya katılmak üzere bir avukat bulundurması olanaksızdı. Yargıç ise kendi cephesinden kimlikleri gizli tutulan muhbirleri kabul etmek, davanın cinsini sanıktan saklamak, onu aldatarak suçlamak, imanlardan yararlanmak hakkına sahipti. 18. yüzyıla kadar sanığı aldatmaya yönelik sorgulamalar esnasında yargıcın sahte vaatlere, yalanlara, çift anlamlı sözlere başvurmasının meşru olup olmadığı üzerinde uzun uzadıya tartışılmıştır. Adli kötü niyete ilişkin koskoca bir vicdani ilahiyat. Tek başına ve tamamen müktedir bir durumda olmak üzere sanığı kuşattığı bir gerçek oluşturmaktaydı. Ve yargıçlar bu gerçeği yazılı raporlar ve parçalar halinde tamamen oluşmuş bir biçimde yer almaktaydılar. Onlara göre yalnızca bu unsurlar kanıt oluşturmaktaydılar. Sanıkla kararların açıklanmasından önce yalnızca bir kere onu sorgulamak üzere karşılaşmaktaydılar. Usulün gizli ve yazılı olan biçimi, suçlar alanında gerçeğin belirlenmesinin hükümdar ve yargıçlar için mutlak bir hak ve yalnızca onlara ait bir güç olduğu ilkesine gönderme yapılmaktaydı. Ayraut bu usulün esas itibariyle daha 16. yüzyılda yerleşik hale gelmiştir. Kökeninin halkın olağan olarak yaptığı gürültü, patırtı ve alkışlardan duyulan korku, düzensizlik, taraflara ve hatta yargıçlara karşı şiddet ve taşkınlık olmasından duyulan korkudur. Kral böylelikle cezalandırma hakkının içinde yer aldığı hükümran gücün hiçbir şekilde kalabalığa ait olamayacağını göstermek istemiştir. P. Ayraut, Lordi Formality et Instruction Judicare, 1576, 1 ve 3. bölüm, 72 ve Lord 73. Hükümdarın adaletinin karşısında bütün sesler kesilmek zorundadır. 4. ayrımın sonu, sayfa 76.